Sevgili dinleyicilerim, merhaba. Erkam Radyo'dan hepinize sevgiler efendim. Hem de gönül dolu sevgiler. İstanbul'un sırları başlıyor. Bu hafta yine sizlerle İstanbul'u gezeceğiz. Şu anda bendenizi arabasında, evinde, mutfağında, yolda, işte dinleyen tüm kardeşlerime. Efendim, gönlünüz huzurla dolsun, enerjiniz bol olsun. Erkam Radyo'nun tüm teknik ekibi ve yöneticilerimiz adına hepinize sevgiler sunuyorum. İnşallah bu dinlediğiniz programda İstanbul'a farklı bir bakış açısı sizlere ulaştırmaya çalışacağız. İnşallah İstanbul'u artık daha güzel, daha farklı tanıyacaksınız. Ve evet, İstanbulluyum diyebileceksiniz. Bana soruyorlar, Fahri Sarrafoğlu, İstanbullu musun? Yok, daha nerede? 30 sene oldu ama hayır. Neden? Daha çünkü tanıyacak çok yerlerimiz var. Daha çok sahip çıkacağız inşallah. Evet, İstanbul'un sırları Erkam Radyo'da başlıyor efendim. Kulağınız bizde olsun. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü İstanbul'un sırları programında Veznecilere götüreceğim sizi. İnanın, radyoya gelirken, Marmara'ya gelirken böyle Veznecilerden biniyorum metroya ve her Vezneciler metro istasyonuna girerken mutlaka, ama biiznillah, mutlaka dururum ve bir Fatiha okurum. Kime mi? Ne var ki Vezneciler istasyonunda diyeceksiniz. Evet, şu anda bir şey yok. Sadece metronun girişi var. Yanında Kız Yurdu var. Karşısında İstanbul Üniversitesi var. Fakülteleri var. Ve orada küçük bir taş var. Şehzadebaşı Vezneciler metro istasyonu. Ama sevgili dinleyicilerim, orası 1920'de, 16 Mart sabahı 1920, saat sabaha karşı 05:45'te. İstanbul'da bir İngiliz müfrezesinin Şehzade başındaki 10. Kafkas Tümeni ve Mızıka takımının koğuş olarak kullandığı bu binaya aniden gelerek yataklarında uyuyan Türk askerlerin üzerine ateş açmışlardır. Evet, burada kışlamız vardı. Osmanlı'nın askerleri vardı. Türk askerlerimiz vardı burada. Ne oldu burada? 4 Türk askerimiz hayatını kaybetti, şehit oldu ve 10 tanesi de yaralandı. Niye yapmışlardı bunu İngilizler? İstanbul'un işgalinin en ibret verici olaylarından biri olarak bu tarihe geçmişti. Baskının İstanbul halkına dehşet havası vermek için yapıldığı düşünülmektedir. Niye yapıldı buraya? Amaç, milli mücadeleyi sekteye uğratmak, milli mücadeledeki o hızı yavaşlatmak ve özellikle İstanbul halkını paniğe sevk etmek. Sevgili dinleyiciler, bugün oraya diyor düşerseniz küçük bir yazı var. Özellikle buradaki amaç ne? Dediğim gibi bu işgalde, yapılan işgalde İstanbul halkını gözdağı vermek, Anadolu'daki milli mücadele desteğini azaltmak. Ve sadece burada bitti mi? 16 Mart 1920 sabahı İstanbul ikinci kez işgal edildi. İşgalin resmi başlama saati 10 idi. Ancak şehrin çeşitli semt ve mahallelerinde baskın ve tutuklamalar gece yarısı dediğimiz gibi başlamıştı. Mondros Mütarekesi imzalanmasından birkaç gün önce 10. Kafkas Tümeni İstanbul'a gelmiş, tümene bağlı birlikler şehrin çeşitli semtlerine tümen karargahı şubeleriyle birlikte Şehzadebaşı'na Letafet Apartmanı'na o zamanki karargahlarını kurmuşlardı. İşte İngilizler dediğim gibi 50-60 askerlik bir ekiple, İngiliz askeriyle kapıda nöbetli bekleyen Türk askerlerine efendim ateş açtılar. Baskın sırasında karargahta bulunan 61 Türk askerinden dediğimiz gibi 4'ü hayatını kaybediyor, 10 askerimiz de yaralandı. Niye peki bunlar neden oldu? Efendim, dediğim gibi tekrar ediyorum, İstanbul halkının moralini bozmak, özellikle milli mücadeleye olan desteğini kırmak için. Sizlerden ricam efendim, Veznecilerden yolunuz geçerse lütfen bu hazin olayı hatırlayalım, o 4 şehidimize selam ve fatihalarımızı unutmayalım. Kimler miydi onlar? Efendim, Tokat Zile'den Çavuş İbişoğlu Abdullah, Balıkesir'den Mızıka Efradı'ndan Ahmetoğlu Nasuh, yine Sarkışla'dan Kadiroğlu Ömer, Evet. Şehitlerden üçü Eyüp'te, değerli dinleyiciler, Bahar Yol üzerinde mezarlığa törensiz ve gösterişsiz bir şekilde defnediliyor. Daha sonra 1947'de bugünkü Edirne Kapı Şehitlik'teki yerine efendim getiriliyor. Oraya konuyor, defnediliyor. Lütfen yolunuz düşerse sevgili dinleyicilerimiz, Edirne Kapı Şehitliğine de uğrayarak bu 16 Mart 1920'de şehit olan askerlerimizi ziyaret edin. Onların yerleri bellidir. Oraya mutlaka uğrayın efendim. Yollara düşenler. Ama Velzecilerden şu anda benim sesimi duyan, hatta bu radyoyu belki cep telefondan dinleyenler olursa, yolu Velzecilerden geçiyorsa bu olayı hatırlayıp o dört şehidimize lütfen Fatiha'dan unutmasınlar. Evet, bugün İstanbul'un sırlarında ilk konumuz 16 Mart 1920 şehitlerimizdi efendim. Yer neresiydi? Velzeciler metro istasyonu girişi. Sevgili dinleyicilerimiz, Velzeciler'deyiz. Sizi biraz yürüteceğim. Şöyle bir ne kadar? 300-400 adım kadar yürüteceğim. Beyaz'a doğru yürüteceğim. Biraz hamama götüreyim. Evet, yoldasınız, belki evdesiniz. Hava da soğuk, sıcak bir yere götüreyim sizi, hamama. Osman Hamamı'na götürüyoruz. Neresi? Halk adıyla, bilinen adıyla Patron Halil Hamamı ya da 2. Beyazıt Hamamı'na götüreceğim sizi. Hemen Vezneciler metro istasyonunun karşısındadır efendim. Edebiyat Fakültesi'nin arkası. Güzel, çok tarihi bir hamamdır burası. Şu anda açıldı. Müze olarak ziyaret edilebilir. Sizlerin ziyaretini bekliyor. İstanbul Üniversitesi'ne ait olduğu için zaman zaman orada güzel sergiler de var. Sergilerde gezebilirsiniz. Şu anda hali hazırda açık. 9.30'dan sonra ziyaret edilebilir. Cumartesi pazarda açık. Efendim, hamam Beyazıt Külliyesi'nin bir parçası olarak 15. yüzyılda 2. Beyazıt tarafından yapılıyor. Fakat Lale Devri'ni sonuna getiren o Patron Halil'in tellaklık yaptığı için burada hamam tellaklığı yapıyor. Ondan dolayı Patronu Halil Hamamı olarak biliniyor sevgili dinleyicilerimiz. Hamam 1930'lu yıllarda kapatılıyor, bir süre depo olarak kullanılıyor. Bu esnada hasar görüyor ve uzun yıllarda bu şekilde kalıyor. Bu Beyazıt'ta Ordu Caddesi'nde bulunan Beyazıt Hamamımız, Yavuz Sultan Selim'in annesi Hürrem Sultan tarafından Edirne'de inşa edilen mescide gelir sağlamak için yaptırılıyor aslında. Peki niye hocam burada Patronu Halil diyoruz? Hatırlayın, Patronu Halil tellak da burada. Ne yapıyor? Esnafı kışkırtıyor ve o dönemde Lale Devri'ni kapatan, öncülük eden isyancıların başında geliyor. Ondan dolayı burası halk arasında Patronu Halil Hamamı diye biliniyor. Peki hamamın özelliğine gittiğiniz zaman göreceksiniz, çok güzel, harika bir tipik Osmanlı hamamıdır efendim. Erkekler kısmına üzeri kubbeyle örtülü cam mekandan giriliyor. Buradan ılıklığa geçerken üzerleri küçük kubbelerle örtülmüş dört tuvalet ve bir temizlik odası göze çarpar. Ha, şunu söyleyelim, Osmanlı hamamında biraz sonra biraz daha detay vereceğim efendim. Öyle elini sallayı sallayı giremezsiniz. Ah, hamama geldim diye değil. Bunun da bir adabı, terbiyesi, usulü vardır efendim. Hele hele Osmanlı hamamlarında önemli olan nedir efendim? Kılık, kıyafet, görünüş, içerideki edebe çok dikkat edilir. Peştemalı nasıl asılacağı, nereye konulacağı içeride görevlerde tarafından vardır. İçeride salına salına öyle gezemezsiniz. Mutlaka ne yapılır? Dediğim gibi edebe dikkat edilir. Neyi anlatıyoruz? Patronu Halil Hamamı'nı anlatıyoruz ya da 2. Beyazıt Hamamı'nı, Beyazıt'taki üniversite merkez kütüphanesi hemen arkasında. Bu hamamımız Mimar Sinan'ın yine tabii ki elinden çıkmış. Beyazıt döneminde yapılmasına rağmen Mimar Sinan'ın da eli değmiş burada. Daha sonra ufak tadilatlar da yine kendisi tarafından yapılmış efendim. Değerli dinleyiciler, Türk hamamlar özellikle nelerdir? Hazır yeri gelmişken ondan size biraz bahsedeyim. Soyunma odaları var. Önce soyununur, sonra hemen pat diye hamama girmezsiniz efendim. Nasıl havuza girerken duş alıyorsanız genel bir temizlik yapılır. Soğukluktan geçirerek hamam kısmına içeriye girilir. Burada da bazı bölümler var. Kuruna başı denilen herkesin teker teker yıkandığı yer. Halvet adı verilen kapalı ve yalnız başına yıkanma hücreleri vardır. Bir de üzerine uzanıp ter dökülen göbek taşı var. Burası hamamın mermer kaplı zeminden daha yüksek yapılmış ve çeşitli geometrik şekillerde olabilen bir yer. Isıtma yeri ise külhan. Külhan hamamın altında olup burada ateş yanar. Ateşten yükselen alev ve duman mermer zeminin altındaki özel yollardan, duvar içlerinden geçer, tüteklik adı verilen bacadan çıkar. İşte bunlar hamamın sıcak olmasını sağlıyor ve göbek taşı dediğimiz yerde yattığınız zaman sizi ne yapıyor? Tüm kemiklerinizi, vücudunuza eşit oranda tesir ediyor. Hamamı anlatıyoruz. Beyazıt hamamındayız. Oranın külhanı. Hatta şu anda var, külahını da görebilirsiniz. Kahvenin içerisinden giriliyor efendim. Külahındaki ocağın üzerinde sıcak su kazanı, onun da üzerinde soğuk su deposu bulunur. Evet, sıcak ve soğuk da aynı var. Hamamın altında kanal efendim var, su kanalları var. Göbek taşının altına kadar gidiyor. Ocakta yanan odunların tesiri, alev ve dumanları dediğim gibi deliklerden gezerek gidiyor efendim. Yukarıya kadar çıkıyor ve sizin vücudunuza sıcak bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Hamam, peki hamama dedik. Başka hamama giderken öyle kolayca gidilebiliyor mu, törensiz gidilebiliyor mu? Törenle gidiliyor. Herkesin evinde hamam olmasına rağmen mutlaka perşembe günleri ve cuma günleri efendim hamam günleridir. Böyle törenle hamama gidilir. Evlerinde hamam olsa bile önceden yanındaki görevlere hamama bohça gönderilir, yer ayrılır ve konak sahibi ya da köşk sahibi hamama törenle gider. Orada yani yanındakilerle birlikte, komşularla birlikte bir içeride hamam sefası yapılır. Atlas bohça içerisinde dediğim gibi eşyalar gider. Şimdi hamamda içerisine göreceğiniz zaman yüksek ökçeler görürsünüz efendim. Kalın yüksek ökçeler. Bunlar nedir? Gittiğiniz zaman bugün görürsünüz, Beyazıt hamamına girdiğiniz zaman yüksektir. Bunlar natırların giydik efendim. Natır ne demek hocam? Natır hamamda bayan, hanım tellakların giydiği efendim takunyalardır. Yüksektir. Düşmezler mi? Onun bir işlevi vardı ondan. Çünkü onun yürüyüşünden, sesinden natır olduğunu anlarsınız. Bu bir. İkincisi, hamam tasları görürsünüz Beyazıt hamamında. Şu anda müze olan hamamda. Hamam tası ne? Yıkanmak için hocam, kurnadan su alırız. İyi güzel de onun bir de ses özelliği var. Nasıl? Hamam tasını vurarak seslerle siz mesaj verirsiniz. Hamam tasını iki vurduğunuz zaman tellak çağırırsınız. Önünü vurduğunuz zaman içeride gürültü var, sessizlik. Ya da tellak gitti, başkasına gelecek, hamam tasıyla haberleşirsiniz. Yok efendim eskisi gibi hamam gibi oldu burası dediğimiz ya da efendim gürültülü hamam gürültüsü. Hayır, hamamda gürültü yoktur. Osmanlı hamamlarında tekrar ediyorum bir edep terbiye vardır. Oturuş, giyiniş, davranışlar hepsi bir edep içerisindedir. Hamam taslarıyla iletişim sağlanıyor. Ve yine herkesin odası, kurnası, temizlikleri ayrı ayrı içeridedir. Yok efendim hamama gittim de hamamdan hastalandım, hamamdan mikrop kaptım. Osmanlı hamamında mümkün mü? Sıcak ve temizliği devamlı yapılan bir mekandır efendim. Madem sevgili dinleyicilerimiz hamamdan bugün sözü açtık, o zaman sizi biraz yürüteceğim ama hadi isterseniz şöyle Sultanahmet'e kadar yürüyelim gidelim efendim. Sultanahmet'te bir hamamımız var, onu da anlatalım. Sultanahmet'te Haseki Hürrem Sultan Hamamı sevgili dinleyiciler. Evet, Haseki Hürrem Sultan Hamamı'na geldik dinleyicilerimiz. Buranın bir özelliği var. 532 yılına kadar gider. Nasıl hocam? 2016 yılındayız. 532 nereden çıktı? Sevgili dinleyicilerimiz, bu şu anda hamamın bulunduğu yer Hürrem Sultan Hamamı, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki tane ayrı ayrıdır. 532 yılında da banyo olarak Bizans döneminde kullanılıyordu. Evet, binlerce insan orada o dönemde, çünkü orası neydi Bizans döneminde? Stadyum ya da hipodrom. O insanların da kullanılması için Bizans döneminde burada bir banyo, bir o dönemde insanların yıkanması için banyo yapılmış, inşa edilmiş efendim. Daha sonra tabii 7. yüzyılda Bizans İmparatoru üzerindeki aşırı askeri ve politik baskının sonucu halk banyoları artık zor bulunur hale gelmiş ve yavaş yavaş ne yapmış? Bu banyo kapanmış. En son hamamın bulunduğu yer 713 tarihi olarak kitaplarımız, kaynaklarımız gösteriyor. Şu anda Haseki Hamamı'nın, Haseki Hürrem Sultan Hamamı'nın bulunduğu yer daha önce Bizans döneminde hapishaneyken bir müddette ipek atölyesi olarak kullanılmış. Peki ne zaman Osmanlı burayı hamam haline getirmiş, Haseki Hamamı? İstanbul'da Ayasofya Müzesi ile Sultanahmet Cem arasında yer alan bu hamamımız Kanuni Sultan Süleyman eşi Hürrem Sultan tarafından efendim 1557 yılında yaptırılıyor. Devrin meşhur mimarı Mimar Sinan'a. Tam düşünsenize İstanbul'un göbeğinde ortasında Mimar Sinan'ın güzel bir eseri var. Haseki Hürrem Sultan Hamamı. Sağında Sultanahmet Camii, solunda Ayasofya, ortada ise Hürrem Sultan Hamamı var efendim. Bu hamam sevgili dinleyicilerimiz 1910 yılına kadar kullanılıyor idi. Uzun yıllar kapalı kalıyor. Zaman zaman burası dediğimiz gibi cezaevi olarak kullanılmış, kağıt deposu ve hatta benzin deposu olarak kullanılmış. 1957-58 yıllarında onarılıyor hamam. 2008 yılında ise bir mağazaya halı kilim satış yeri olarak kullanılıyor. Eskiden biz geziyorduk, gezdiriyorduk ama şu anda özel bir şirket olduğu için maalesef öyle rahat rahat içeri girip gezdiremiyoruz. Dediğim gibi harika bir hamam ama İstanbul'da hamam görmek istiyorsanız dediğim gibi Beyazı tamamına gidebilirsiniz. Veznecilerde hemen yakın olan hamama. Evet, hamamdan geldik. Başka bir yere götürelim sizi. Madem buraya kadar geldik, veznecilerden çıktık, Sultanahmet'e geldik. Ben şimdi sizleri İstanbul'un, daha doğrusu İstanbul'da ilk otomobil fabrikasına götüreceğim. Hocam, İstanbul'da otomobil fabrikası mı vardı? Evet, var. İstanbul'da Ford bir otomobil fabrikası kurmuş. Hem de burnumuzun dibine. Bugün geçiyorsunuz, görüyorsunuz nerede? Galata var ya, Galata Port yapılan yer, Karaköy'deki. Orası ilk serbest bölge ve ilk otomobil fabrikası. Hadi bakalım, anlatalım. İlk otomobil fabrikası neymiş, başına neler gelmiş efendim? Şimdi yerinde neler var? Sevgili dinleyicilerimiz, ilk otomobil fabrikası Tophane Rıhtımı'ndaki Nusretiye Camii'ne sırtını vermiş. Şu anda nargeciler ve kotçuların olduğu mahalleden başlayarak camiye doğru gider ve 25.617 metrekarelik bir alanı kapsar. Cumhuriyet'in ilk serbest bölgesini oluşturur burası. Serbest mahal diye geçer. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ford Motor Export şirketi arasında 1929'da yapılan bir anlaşma ile burada ilk defa efendim otomobil fabrikasının temeli atılıyor ve burada kuruluyor. Bu fabrikada şu ana kadar çalışmalar yapıldı ama çok az duyarsınız. En önemli özelliği nedir efendim? İstanbul'a getirilen parçalar dediğimiz gibi burada monte ediliyor ve İstanbul'da otomobil üretimi burada yapıyor. Montaj fabrikası, evet. İstanbul'un ilk montaj fabrikası Ford Motor Company. 1920'den beri İstanbul'a geliyor. Gözü İstanbul'da. Ford'un 1929 yılının Şubat ayında efendim anlaşma imzalanıyor ve bu montaj fabrikası burada hayata geçiyor. Tophane Rıhtımı'nın özellikle en önemli yeri niye burada yapılıyor? Efendim, çünkü hemen liman yakın, buradan nereye geçecek? Sevkiyatı daha kolay olması için. Burada hocam, peki nerede, sonra ne oluyor? Kurulduktan sonra Ford fabrikası, montaj fabrikası 1949'a kadar devam ediyor burada. Çok ortaklıkları var serbest limanda. Başka firmalar, ülkeler de geliyor buraya. İtalya'dan, Yugoslavya, Çekoslovakya, Avusturya, Macaristan, Arnavutluk, İtalyanlar gibi burada efendim çeşitli sevkiyatlar yapılıyor. Özellikle Türkiye'de yeni cumhuriyet sanayi açıldığı için habire yatırım yapmak için geliyorlar bu bölgeye. Efendim, şimdi otomobil fabrikası dedik buradan. Şimdi gittiğiniz zaman tabii yerinde yerler esiyor. Daha sonra Türkiye'den ayrılıyor. Bu montaj kaldırılıyor, başka yerlere gidiyor. Sevgili dinleyiciler, demek ki Türkiye'nin ilk otomobil fabrikası, montaj fabrikasının kurulduğu yer Karaköy'de. Bugünkü Galata Port'un olduğu yer, Nusretiye Camii'nin arkası, nargilecilerin, kotçuların olduğu yerde burasıymış. Buranın da böyle bir özelliği varmış. Evet, hazır yolumuz düşmüşken buraya efendim geldik. Size yanında, hemen yanında Nusretiye Camii'nden de bahsedelim. Nusretiye Camii'mizde 2. Mahmut tarafından yaptırılan güzel bir cami. Daha önce bahsetmiştim ama yeri gelmişken şimdi bir farklı özelliğini daha bahsedeceğiz efendim. Bu caminin yanında, önünde ve yanında bir konak köşk var. 2. Mahmut geldiği zaman burada dinleniyor idi. 2. Mahmut buraya geldiği zaman tabii cami, ince bir minaresi var. Kayıkla geliyor ve minaresinin uygunsuzluğunu görünce sağda gördüğünüz, yani denizden geldiği zaman gördüğünüz minareyi yıktırıyor efendim 2. Mahmut Nusretiye Camii'nin. Neden? Ölçüsü uyum olmadığı için. Çünkü bir oran var o zaman. Osmanlı'nın çok dikkat ettiği mimarlarının altın oran dediğimiz iki parmak oranı. Yani kubbeden yüksekliği minarenin, öyle başına gelen gibi herkes minare yapamaz, yüksek yapamaz. Kubbe ile alem arasındaki uzaktan baktığı zaman iki parmağı geçemeyecek. Evet, Nusretiye Camii'nin minaresi ilginçtir. İnce, zarif, kalem gibidir efendim. 2. Mahmut'un özel hassasiyetiyle yeniden yaptırılmıştır. Şimdi ben sırtımızı dayadığımız zaman o minareye, Nusretiye Camii'nin içeride kalmış, hüzünlü bir şekilde, maalesef ben de istediğim zaman giremiyorum, böyle rica minnetle giriyoruz. Bir kule var orada efendim, Saat Kulesi. Ondan bahsedip bu haftaki İstanbul'un Sırları programını bitirmek istiyorum. Saat Kulesi. Maalesef dedim giremiyoruz. Niye giremiyoruz? Çünkü içerisi kapalı, özel mülk. Orası ilk yaptırılan saat kulelerden bir tanesi. Abdülhamit Han'ın özellikle ısrarıyla. Niye Abdülhamit Han ne yaptırmış? Abdülhamit Han İstanbul'da böyle zaman zaman çıkıyor, geziyor ve halktan şikayet duyuyor. Diyor ki efendim kadılar, mahkemeler göreve geç başlıyor. Araştırıyor. Niye? Efendim saatimiz yok, saati bilemiyoruz diyor. O bölgede de kadı bölgesi ve diyor ki tamam, madem saatiniz yok, tam meydanın ortasına, Nusret-i Cami'nin arkasına bugünkü gördüğümüz efendim saat kulesini yaptırıyor ve İstanbul'da en fazla saat kulesini yaptıranlardan padişahlar bir tanesi de Abdülhamit Han'dır efendim. Saatin önemine dikkat çekmiştir. Evet sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarında size veznecilerden aldık. Beyazıt, Laleli'den gezdik. Hamamları gezdirdik. Son Ahmet Karaköy'de bitirdik bu haftalık İstanbul Sırları programında. Sizlerden efendim rica ediyorum, sorularınız var, gönderebilirsiniz. Bir soru gelmiş, onu bu programda yetiştiremedim. Efendim Osmanlı'da Nakşibendilik hakkında bilgi verir misiniz diye. Hay hay, inşallah önümüzdeki hafta onunla ilgili bir özel program yaparız fazla detaya girmeden. Osmanlı'da Nakşibendilik ne zaman gelmiş, Nakşibend tekkeleri diye. Bu soru için teşekkür ediyorum değerli dinleyicime. İnşallah cevaplayacağım. Böyle sorularınız olursa sarrafoglufahri@gmail.com'a gönderebilirsiniz. Yine Ankara'dan sevgili Cevdet Kağnacı kardeşimin küçük kızı mesaj atmış, dinliyormuş bizi. Özellikle rica etti Cevdet Kağnacı kardeşim. Teşekkür ediyorum efendim kendisine. Küçük dinleyicilerimiz demek ki bizleri dinliyormuş. İstanbul'u sevecekler, seviyorlar. İnşallah Ankara'dan da bir ekip gelirler. Böyle çocuklar için, genç kardeşlerim için de güzel bir program yaparız onlara. İstanbul sevgisini şimdiden aşılamalar için başta Cevdet Kağnacı kardeşim ve diğer öğrenci velilerimiz olmak üzere teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftalık bu kadar inşallah. Teknik ekipteki Mehmet Akman kardeşimiz ve tüm ekiplere, onların adına sizlere teşekkür ediyorum. Niye? Bizleri dinlediniz. Size kulak kirası olarak ne verelim? Selam veriyoruz Çamlıca'dan. Esen kalın, sevgiyle kalın. Allah'a ısmarladık efendim.